Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin vel akibetu lil muttaqin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Essalatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Essalatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Essalatu vesselamu aleyke ya Nebiyallah. Essalatu vesselamu aleyke ya Seyyidel Evvelin vel Ahirin. Ve selamun alel mürselin velhamdülillahi rabbil alemin. Erkam Radyo'da Gül Sohbetleri programımızda Peygamberimiz Aleyhisselam'ın akrabalarını, akrabaları çerçevesinde akrabalık ilişkilerimizi yeniden gözden geçirme arzusuyla akrabalarından örnekler devşirmeye çalıştığımız programımızın elhamdülillah yani Gül Sohbetleri programımızın 111. bölümüyle yine beraberiz efendim. Buraya kadar çok şeyler gördük. Son 40 bölümdür de yani 44. bölüme geliyorum. Akrabalarını görüyoruz. Abbas amcayı malum haliniz kaç bölümden beri kaç haftadan beri sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz, anlamaya çalışıyoruz, anlatmaya çalışıyoruz. Bugün inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hatırlayacağınız üzere ya da hatırlamayanlara hatırlatayım diye Abbas amcanın akabe biatlarındaki fonksiyonunu, rolünü sizlerle en son paylaşmıştık. Kaldığımız yerden bugün inşallah devam ediyoruz. Bu güzellerin güzelliğinden güzellik devşirmek arzusuyla efendim. Evet efendim, İslam tarihi diğer adıyla Siyer-i Nebi ciddi bir şekilde incelendiği zaman Mekke döneminde bu akabelere varıncaya kadar sanki Abbas amca ile ilgili fazla bir malumat yok gibi görünüyor. Bunu daha önce görmüştük. Neden bu neyin nesidir? Şimdi onları biraz görelim. Biliyorsunuz efendim, Abbas amca ağabeylerinden Ebu Talip amca vefat ettikten sonra, evet bu ifadeyi kullanıyorum. Çünkü Ebu Talip amca her şeyiyle Aleyhisselam'ı muhafaza ettiği, yanında yer aldığı için yeterli oluyordu yani Ebu Talip amca. O vefat ettikten sonra ancak aktif olarak devreye girmiştir. Öne çıktı yani. Normalde yine beraberler, birçok yerde var Abbas amca ama işin içinde görev tabir yerinde ise emanet efendim Ebu Talip'te olduğundan Abbas amca o kısımda henüz yok. Ama Ebu Talip vefat ettikten sonra aktif olarak devreye girer. Yine biliyorsunuz efendim Ebu Leheb ise ki bu nasipsiz amca ta başından beri Resulullah Aleyhisselam'a ve onun yüzünden bütün akrabalarına sırtını döndüğü yetmiyormuş gibi düşmanlıkta da herkesin önüne geçmişti. Evet. Bunları görmüştük. Bir yandan Resulullah Aleyhisselam'a olan sevgisinden dolayı, bir yandan da onun amcası olması itibariyle onun artık kendisinin koruması gerektiğini düşünmüş ve bu düşünce doğrultusunda Resulullah Aleyhisselam Medine'ye hicret edinceye kadar onu elinden geldiği kadarıyla kollamaya çalışmıştır. Bu amaç doğrultusunda daha önce de kısmen gördüğümüz gibi ikinci akabe biatı esnasında Resulullah Aleyhisselam'a eşlik etmiş, onun adına Medinelilerden kesin söz almıştı. Biraz geri gideyim, bir kısa bir örnek vereyim size. Abbas amca Mekke'de bulunduğu müddetçe sadece Resulullah Aleyhisselam'ı değil, gücü yettiği kadarıyla bütün Müslümanları korumak için elinden geleni yapıyordu. Yapmıştı, yapıyordu, yapacaktı. İslam'ın yayılmaya başladığı ilk zamanlarda Resulullah Aleyhisselam'ın ve onun davetinin haberini alan Ebu Zer el-Gıfari radıyallahu anh mensup olduğu Gıfar kabilesinden ayrılarak gelmiş ve Resulullah Aleyhisselam'la buluşup Müslüman olmuştu. Cesur bir kişiliği olduğu için Müslüman olduktan sonra hiç çekinmeden Kabe'de ilk defa açıkça Kur'an okumuştu. Yani Kabe'ye giderek müşriklerin gözü önünde şehadet getirdi ve Kur'an okumaya başladı. Bunu hazmedemeyen müşrikler hemen onun üzerine çullanarak dövmeye başladılar. Ancak orada bulunan Abbas amca onların arasına girdi. Ne yapıyorsunuz siz dedi. Çekilin. Bu adamı öldürmek mi istiyorsunuz? Sizler tüccar insanlarsınız ve ticaret yapıyorsunuz. Gıfardan geçiyor yolunuz. Unutmayın. Ticaret yolunuz gıfardan geçiyor. Yolunuzu kesmek mi istiyorsunuz siz? Böyle çıkışarak Ebu Zerri müşriklerin elinden kurtarmıştı. Evet. Bu ara cümleyi niye, ara örneği niye verdim? Şimdi Abbas amca Mekke'de ne gibi işler yapıyor onları göreceğiz. O yüzden verdim. Burada insanın bazen siyasi gücü olur. Ekonomik gücü olur. Şahsi karakter gücü olur. Askeri gücü olur. Bir şey olur. İlmi gücü olur. Şimdi ilk Müslümanlara sırasıyla bakıldığında yani Ebu Zer'in 5. 6. 7. bile değil yani ilk dönemde İslam'a girdiğini görürsünüz. Ebu Zer Gıfari'nin. Şimdi Abbas amca yani burada işte Hazreti Bekir'in işte Aleyhisselam'ın savunma esnasında bir insan Rabbim Allah'tır dediği için onu öldürecek misiniz diye üzerine yürümüştü. Onun kullandığı cümle buydu. O tarzı uydu. Ama burada pozisyon farklı biraz. Şimdi zaten Gıfar yabancı bir adam. Kimsesi yok orada. Saldırdılar. Öldüresiye dövüyorlar. Abbas amca devreye girip yani onlarla ikili bir şeye girmek de istemiyor. Kavgaya girmek de istemiyor. Aslında çok güzel bir siyaset de burada ilmi siyaset yani uyguladığını görürsünüz Abbas amcanın. Yani o insanları durdurmanın yolunu da biliyor. Kavmini tanıyor, toplumu tanıyor. Çünkü kendisi de tüccar aynı zamanda. Bu işi biliyor. Ve öyle bir yerden vuruyor ki herkes geri çekiliyor. Ne yapıyorsunuz diyor. Bu ne yapıyorsunuz? Bu adam Gıfar'dan. Gıfari bu. Gıfar kabilesinden. Bizim ticaret yolumuz oradan geçiyor. Siz şimdi Gıfar'dan birini döver veya öldürürseniz bir daha oradan nasıl geçeceksiniz? Yani şimdi ne olur gitmeyiz diyemezsiniz yani. Geçim bu. Yani senin maaşını keserse ne yapacaksın? Maaşın o işte. Oradan geçiyorsun. Çok müthiş bir şey. O anda yani kıvrak sekasıyla efendim yani Ebu Zer'in Gıfari olması, Gıfar kabilesinden olması, ticaret yolunun oradan geçmesi o anda nasıl aklına geliyorsa yani yerinde müdahale böyle bir şey olsa gerek. O yüzden biz Abbas amcayı çok çok çok okumamız lazım. Yani beni şu an dinleyen, kıymetli dinleyenlerime onu söylemek istiyorum. Geçen haftalarda söylemiştim birkaç defa. Ve yine de söyleyeceğim aklıma geldikçe. Yani ben haddimi aşıp da Abbas amcanın bütün boyutlarıyla onu işleyemem ki. Ben aşar beni bu. O kadar anlayamam zaten. Kaldı ki bir radyo programında bu sığmaz zaten. Ama becerebildiğim, anlayabildiğim kadarını anlatmaya çalışıyorum. Paylaşıyorum sizlerle. Ama Resulullah'ın çok sevdiği amcasıdır bu. Efendim bir şekilde bu kadar sahabe kitapları var. Bu kadar sohbet eden kıymetli, birbirinden değerli hoca efendi kardeşlerimiz, büyüklerimiz var. Onların sohbetlerinden dinleyelim. Gayret gösterip okuyalım, örnek alalım. Abbas amca çok önemli bir kişilik sahibidir. Çok mühim bir yerdedir. Şu örnek bile yeter bizim için yani. Dalıp da onu kurtarmaya çalışsa dayak yiyecek, bir şey çözemeyecek yani. Çözüm tamam, bir hak dava için dayak yersin. Ama bir sonuç verirse dayağı ye. Bir sonuç yok. Bir şey yok. Efendim bağırıp çağırsa bu da mümkün değil. Yakınlarını devreye soksa kavga büyüyecek. Allah muhafaza çok farklı şey ortaya çıkacak. o anda kullandığı cümle herkesi geri çekiyor. Yani çok, gerçekten çok tatlı bir duruşu var. Şimdi efendim, Resulullah Aleyhisselam'ın hicreti esnasında sahabelerin hicretleriyle ilgili Abbas amcanın pek fazla bir hayatla, onlarla ilgili bir hikayeyi bulamıyoruz kaynaklarımızda. Ya fazla geçmedi ya ben ulaşamadım. Yani direkt hicretten sonraki sahneler çıkıyor önümüze. Sadece kardeşi Hamza amcanın hicreti burada üzerine durulması gereken bir şey. Şimdi kısa bir hatırlatayım. Biliyorsunuz Aleyhisselam'ın 12 amcası vardı. 12 amcası vardı. Bu 12 amcası vahiy geldiğinde 4 amca hayattaydı. Öbürleri ölmüşlerdi. 4 amca hayattaydı. Bunlar işte Ebu Talip, Ebu Leheb, Hazreti Abbas, Hazreti Hamza amcalar. Ebu Leheb'e amca demedim. Demiyorum zaten. Ebu Talib'i gördük. Ciddi şekilde yardım etti Aleyhisselam'a. İman nasip olmadı. Ebu Leheb'i gördük. Allah şerrinden muhafaza etsin. Resulullah'a çok çektirdi. Şimdi Abbas amcayı görüyor. Sonra Hamza amcayı göreceğiz. Şimdi yani Resulullah'a her şeyle yardım eden Ebu Talib amca ölmüş. Resulullah Aleyhisselam'a her şeyle karşı koyan Ebu Leheb aktif düşman, baş belası. İleride Hamza amca sıra geldiğinde onu konuşacağım. Çünkü hiç Hamza amcadan bahsetmedim. İlk defa bahsediyorum. Niye bahsediyorum? Şimdi Resulullah Aleyhisselam önce ashabının emniyetini sağlama açısından hicrete önce onlara izin verdi. Bu şöyle böyle yuvarlak 3,5-4 ay falan sürdü bu. Başladı hicret. En son biliyorsunuz kendisi Hazreti Bekir ile beraber çıktı bu kutsal yolculuğa. Abbas amcayla ilgili bu konuda bir hikaye olmadığı için buraya hiç girmiyorum ben. Sadece Abbas amca kardeşi Hamza'nın da hicret etmesi gerektiği noktasında kardeşiyle hemfikir oldu. Çünkü Hamza amca da hicret için hazırlık yapıyordu. Yanına vardı. Konuştular. Bilgileri yok fazla elimizde. Ne konuştular? Efendim. Ve niçin hani acele ettiğini, gittiğini sorduğunda varıp dedi gideyim. Oradaki durumu kendim göreyim. Aleyhisselam gelmeden önce oradaki manzarayı göreyim. Her ne kadar buradaki kardeşlerimiz, yani Medineli Evs Hacer kardeşlerimiz Akabe'de Resulullah'a söz verdilerse de bu sözde bir sıkıntı yok. Amenna. Ama ben bir amca olarak bir gideyim. Aleyhisselam gelmeden önce ortamı hazırlayayım. Hazreti Hamza amcanın bu çok yerinde düşüncesi Abbas amca tarafından takdirle karşılanmış. Çok hoşuna gitti. Ve gerçekten senin gibi güçlü kuvvetli bir kimsenin orada olması ve yeğenini koruma noktasında, kollama noktasında bir de yani yakınları yok anlamına gelmesin. İşte amcası yanında anlamına çok iyi olacağını ifade etmiş. Bunu inşallah yeri gelince Hazreti Hamza amcaya sıra geldiğinde burayı Hamza amca boyutuyla inşallah açmış olacağız. Ama şimdi Abbas amcayla bu konuşmaları kısmen de geçtiği için sizlere burayı kısaca paylaşmış oldum efendim. Evet, Medine'ye hicretten sonra Mekke'de hatırı sayılır derecede Müslüman kalmadığı gibi Abbas amca ile birlikte Mekke'de kalıp ona arkadaşlık ve dostluk yapacak, onu koruyacak, her türlü olayda ona destek çıkacak birkaç yeğeninden başka hiçbir erkek kalmamıştı. Abbas amca adeta kendi yurdunda gurbetlik çekiyordu. Kendisi gibi düşünen ve kendisine yakın hissettiği kimse kalmadığı gibi aynı zamanda etrafı kendi kabilesine düşman kesilmiş, bütün amaçları onları bir an önce yakalayıp öldürmek olan ve bu uğurda mallarını ve canlarını dahi feda eden düşmanlarıyla çevriliydi. Kısaca Abbas amca kendi evinde ama düşmanları arasında huzursuzluk içerisindeydi. İşte Abbas amca diplomat maharetini burada kullanmış bir kez daha, düşmanlarının arasında sanki onlardan biriymiş gibi gerçek kimliğini belli etmeden yaşamış ve son ana kadar Resulullah Aleyhisselam'a bilgi aktarmaya devam etmiştir. Daha önceki haftalarda Abbas amca ne zaman iman etti, ne zaman Müslüman oldu sorusuna cevap ararken orada rivayetleri sizlerle paylaşmıştım efendim. Bunlar yeri geldikçe, şimdi bütün olarak değil de yeri geldikçe tekrar o rivayetin o kısmını sizlerle paylaşmış olacağım. Ama şu an sizlerle paylaştığım birkaç paragraf, birkaç cümle gerçekten üzerinde durulmaya, düşünülmeye değer bir cümle. Kendi memleketinde adeta yabancı olmak. Bütün Müslümanlar gittiler. Birkaç kişi kaldı. Bu yeğenden maksat da Müslüman olmayan yeğenler. Yani Müslüman yeğen değil. Bunları göreceğiz biraz sonra. Bunlar var Mekke'de. Hepsi müşrik. Bir de birileri daha var Mekke'de. Müşrik aile ve kabile baskısından dolayı Müslümanlığını gizleyenler ve Müslümanlığını gizlemediği ama baskı kuvvetli olduğu için kendi evlerinde ve çeşitli yerlerde mahkum olan edilen Müslüman sahabiler var. Kadınıyla erkeğiyle. Yani Mekke'de rakam veremiyoruz. Bir aile Müslüman var gizli olarak. Çaresiz. Bugün mustadaaf dediğimiz grup. Evet. Efendim Abbas amca Bedir Savaşı'ndan önce iman ederek ona Mekke'deki müşriklerin durumu hakkında bilgi veren mektuplar gönderip ilk anlarda güçsüz durumda da olsa Resulullah Aleyhisselam'ın yanında olduğunu belli etmiştir. Bu rivayeti daha önce paylaşmıştım. Yani bazılarına göre hicretten sonra Abbas amca Müslüman oldu. Bedir'den önce efendim Mekke'de kaldı, İslamlığını gizledi. Resulullah'a raporlar verdi. İleride gene gelecek. En doğrusunu Allah bilir tabi. Hicaz'daki gücün Resulullah'ın eline geçtiği anda onun saflarına katılması Abbas amcanın Mekke'deki vazifesinin sona erdiği ve artık kendisi gibi düşman insanların yanında yer alabileceği anlamına gelmekten ziyade yani kendisine düşmanlardan sıyrılıp kendisi gibi düşünen ve yaşayan insanların yanına gidecektir. İşte bunun da zamanı gelecek. Cümle biraz karmaşık gelebilir size ama bundan inşallah açmış olacağız. Muhterem dinleyenlerim, Abbas amca her zaman ve her yerde büyük bir itibar, saygı görmüş, seciyeli, seviyeli, karakter sahibi bir şahsiyetti. Peki, daha önceki bölümleri dinleyemeyen kardeşlerimiz benim bir deyimimden, tabirimden rahatsız olmasınlar. Belki dikkatlerini çekmiştir. Hazreti Abbas radıyallahu anh ifadesi yerine Abbas amca ifadesini kullanıyorum. Bunun farkındasınız. Bunu daha önce kaç kez sizlerle paylaşmıştım. Efendim aleyhisselama olan yakınlığımızdan dolayı, imanımızdan ve onu sevmemizden dolayı onun yakını bizim de yakınımızdır. Şimdi bu konuda sadece efendim Ahzab suresinin 6. ayetin baş tarafında bir uyarı görürüz. Bismillahirrahmanirrahim. En-nebiyyü evlâ bil-mü'minîne. min enfusihim ve ezvacuhu ummehatuhum buyuruyor Allah-u Teala. Nebi, peygamber müminler nazarında canlarından da önce gelir, önceliklidir. Onun hanımları da annelerimizdir. Ben bu ayeti kerimeye binaen Hazreti Hatice radıyallahu anha, Hazreti Ayşe radıyallahu anha gibi deyim kullanmak yerine Hatice annemiz, Ayşe annemiz deyimini kullanmayı yeğliyorum. Şimdi hanımları annemizdir ayeti kerimedir. Ben bu ayetten yola çıkarak Aleyhisselam'ın da amcasına amca, halasına hala demek istiyorum. Yengesine yenge, efendim, eniştesine enişte demek istiyorum. Bundan dolayı Hazreti Abbas radıyallahu anh değil, biraz daha yakın olma arzusuyla Abbas amca deyimini kullanıyorum. Bunu daha önce dinlenir için tekrarı oldu. İlk defa dinlenir için de neden Abbas amca dediğimin cevabını sizlerle paylaşmış oldum. Evet efendim, Abbas amca ekonomik sıkıntısı olan insanlara yardım eder, açları doyurur, akraba ilişkilerine çok önem verirdi. Ve Mekke'de belli bir konumu, saygınlığı vardı Abbas amcanın. Müşrikler Abbas amcayı kendilerinden zannediyorlardı. Dolayısıyla orada Mekke şirk devleti içerisinde Abbas amcanın gerek yönetimde, ekonomide, siyasette, hukukta, eğitimde, o günkü şartlarda yani konumunu muhafaza ediyor ve onlarla sürekli beraberdir. Ancak bu şekli bedeni beraberlik, kalp artık Medine'ye gitmiştir. Müslüman işi gereği, konumu gereği birilerle bir yerde beraber olabilir. Ama kalbi beraberlik sadece Allah ve Resulü ile olacak. Onun delili de budur işte. Onlar da Abbas amcayı kendilerinden düşündükleri için ondan bir şey saklamıyorlar. Hazreti Peygamber aleyhine ya da lehine ne yapıyorlarsa onun yanında hem seslendiriyorlar hem planlıyorlardı. Abbas amca da onlarla beraber hadiseleri dikkatle inceliyor. Kendisini belli etmeden gücü yettiği ölçüde, yani tahammül dediğimiz o günkü şartlarda engellemeye çalışıyor. Ya şöyle olabilir, böyle olabilir diye gücü yetmediği yerlerde de Resulullah Aleyhisselam'ı haberdar ediyordu efendim. Aynı zamanda gür sesliydi Abbas amca. Gür sesli birisiydi. Mesela bir örnek verilir. Köre ve hizmetçilerini çalışmaları için sahraya veya ormana gönderdiği zaman onlara ihtiyaç duyması halinde bayağı bir uzak mesafeden, ki 9 mil diye geçer. Ben o kadar bilemem de öyle kaynaklar yazıyor. 9 mil diye yazıyor. Yani uzak mesafeden vadide dahi olsa onlara bağırarak sesini duyurabilirdi. Yine kaynakların anlattığına göre onun bir çobanı vardı. 3 mil kadar bir alanda gezerek Abbas amcanın koyunlarını otlatırdı. Abbas amca ondan bir şey isteyeceği zaman ona bağırır ve ihtiyacını duyururdu. Gür sesli bir adam. İleride gelecek bu gür ses Abbas amcanın Huneyn Harbi'nde çok büyük bir fonksiyonu olacak efendim. Sadece şimdi sesinden bahsettim. Burada belki atlarım diye veya gelirse bir daha tekrarlayayım. Boylu boslu bir adamdır Abbas amca. İri yaradır, gür seslidir. Çok güvenilir bir duruşu vardır böyle. İtimat, telkin eden bir yapısı var Abbas amcamızın. Çok sevimli bir zattır mübarek Abbas amca radıyallahu anh. Kavmi arasında iyiliksever, görüşü isabetli, zeki, köle azat etmeyi seven biri olarak tanınırdı. Evet efendim. Tam kıvamına geldiği mevzu ama şöyle saatime baktığım zaman kısa bir ara vermemiz gerekiyor. İnşallah aramızdan sonra yine beraber olacağız efendim. Evet efendim. Erkam Radyo'da Gül Sohbetleri programımızda Abbas amcayı devam ediyoruz kaldığımız yerden. şu cümleyi tekrarlamak istiyorum. Kavmi arasında iyiliksever, görüşü isabetli, zeki, köle azat etmeyi seven biri olarak tanınırdı. Evet, ve bundan sonra da efendim çok önemli olan Hazreti Ali Efendimizin bir tespitini sizlerle paylaşmaya çalışayım. Bu bir hayli düşündürücü bir tespittir. Hazreti Ali Efendimiz Abbas amcası bakınız ne diyor? Amcam Abbas'tan daha sağlam görüşlü ve hüküm vermede daha isabetli olan bir kimse görmedim. Evet, Abbas amcamdan daha sağlam görüşlü ve hüküm vermede daha isabetli olan bir kimse görmedim. Tabi bu mübarek insan ciddi şekilde Mekke yönetiminde söz sahibi, büyük bir tüccar, efendim çok mühim şahsiyetlerle görüşmüş bir diplomat pozisyonunda, ileriyi gören ve zaten önceki haftalarda gördüğümüz gibi Akabe'deki koyduğu tavır ve bundan sonra göreceğimiz ve bizi ciddi şekilde düşündüren, örnek almamız gereken boyutlar. Yani Abbas amca gerçekten müstakilen üzerinde çokça durulması gereken, hakkında müstakilen eserler yazılması gereken, ilmi anlamda makaleler, yüksek lisans, doktora tezleri yapılması gereken önemli bir şahsiyettir. Bunu ortaya koyma açısından diyelim, Abbas amcayı kaynaklarımız tanıtırken efendim çok değerli bir zattı diyor. Heybetliydi, akıllı bir kimseydi, beyaz tenliydi. Saçları uzun ve iki örgülü halindeydi. Orta boylu fakat uzuncaydı diyor, uzuncaydı. Genelde uzun deyimi geçer, orta boy uzunu. Bir başka kaynaklara başvurduğumuzda Abbas amca insanın en uzun boylusu ve en yakışıklılarından biriydi. Yakışıklı bir adam. Sesi gürdü, eli bol bir insandı. Şimdi efendim hani uzun uzunu tarif ederken belki orta boy deyimini kullanır. Yani o açıdan bunu da söylememiz lazım. Çünkü ileride Bedir esiri olacak ve üzerine bir entari bir gömlek giymesi esnasında boyunu bir kez daha o zaman görmüş olacağız. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin amcaya verdiği değeri ama aynı zamanda vefa üzerinde durulması gereken bir sahneyi çok sonra inşallah görmeye çalışacağız. Kureyş'te, Mekke'de hatırı sayılır büyüklerden biriydi Abbas amca. Onun hakkında çok kişi çok iyi şeyler söyler. Ben bir cümle daha sizlerle paylaşayım. Abbas amca Kureyş'in en çok ikramda bulunan kişisiydi. Onun elbisesi olmayanlar için elbisesi, açlar için tenceresi, cahiller için öğreticisi, yol göstericisi durumundaydı. Evet, yani çıplağı giydiriyor, açı doyuruyor, cahili öğretiyor Abbas amca. O malını bağışlar ve ihsan ederdi. Afet ve musibetlerde affedersiniz, çokça mal dağıtırdı. Yani bir kıtlık olur, yangın olur, sel olur, bir sıkıntı olur, afetler olur. Yani af ve müsamaha sahibiydi ama afet ve musibetlerde de çokça mal dağıtırdı, ihsan ederdi Abbas amca. Bunları üstelik İslam'dan önce de yapardı Abbas amca. Tabii ki İslam'dan sonra daha mana kazandı. Bir örnek vereyim sizlerle. Abbas amca Müslüman olmadan önce de dinine düşkün idi. Yani putperestti, putuna düşkündü. Rivayete göre Abbas amcanın İsaf veya Asaf ve Naile isimli iki putu vardı. Evinin iki köşesine bu putları için iki büyük oda yaptırmıştı. Yani putperestken de sağlam bir putçuydu. İslam'a girince sağlam Müslüman oldu. Aleyhisselam zaten söylüyor bize. Yani karakter, yani müşriktir, Yahudidir, Hristiyandır, yani gayrimüslimdir, putperesttir efendim. Ama karakter sahibi bir insandır. İslam'a girince karakteriyle beraber geliyor, olgun duruyor. Ama karaktersiz bir adam nereye gelirse gelsin karakteriyle beraber, karaktersizliğiyle beraber gelir. Abbas amcada bu oturaklılık olduğundan aynısını geldiğini görürüz. Bilindiği gibi bu putu hakkında kısa bilgi vereyim size. Bildiğiniz gibi İslam'dan önceki dönemde cahiliye dönemi devri deniyor bu döneme. Bu dönemde herkesin kendine göre bir veya birkaç putu olurdu. Evet. Bu putlara ehemmiyet verirdi. Tamam, Mekke Kabe'nin içinde olurdu. Kabe'nin etrafında putlar var. Amenna. Ama bir de evlerin de vardı. Abbas amcanda böyle iki tane putu vardı. Bir şey daha var ki bu ileride geleceği için onu da şu anda isim verip geçeceğim. Ama ileride yeri gelince bunları inşallah sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Aynı zamanda cahiliye döneminde böyle bir adet daha vardı. Herkesin bir nedimi olurdu. Nedim, dost, yani sırdaş. Nedim derlerdi, nedim. Abbas amcanın da cahiliye döneminde nedimi Ebu Süfyan bin Harb idi. Evet. Ebu Süfyan bin Harb ile dosttu. İleride bunu göreceksiniz. Ebu Süfyan İslam'a girmesinden ne kadar bu dostluğuyla efendim onu İslam'a kazanacak. Yine bu konuda Ebu Süfyan ile beraber Utbe bin Rıbiya ile de nedim olduğu ifade edilir. Abbas amca Utbe'yi de çok uğraştı ama onu İslam'a kazanamadı. Bunlar yeri geldikçe ileride görülecek. Yani Abbas amca nüfuzunu, kişiliğini, kimliğini kullanan ve o kişiliğini, kimliğini, gücünü baskı aracı olarak dayatan biri değil. Daha ziyade sevgi ve muhabbet boyutu, merhamet boyutu öne çıkmış. Herkese elini uzatan, gönlünü açan önemli bir şahsiyet olarak durur karşımızda. Abbas amca radıyallahu anh. Evet efendim. Ne yanına bakarsak bakalım, hangi boyutuna girersek girelim, çokça güzellikler doludur. Şimdi bir ufak başlık paylaşsam sizlerle, zamanım yettiği kadarla içini doldurmaya çalışsam, Mekke habercisi Abbas amca desem. Evet, Mekke habercisi Abbas amca. Ne demek şimdi diyeceksiniz bu? Resulullah Aleyhisselam'ın hicretinden sonra Abbas amca Mekke'de kalsa da Resulullah Aleyhisselam'ı ve diğer Müslümanları koruyabilmek amacıyla adeta onların ajanları durumundaydı. İstihbarattaki görevini yapıyor diyebiliriz. Mekke'de olan biteni, her şeyi Resulullah Aleyhisselam'a haber verirdi. Mektup gönderdi yani. Bugün o günkü iletişim aracı mektuptu. Mektupla Aleyhisselam'a haber gönderir ne olup ne biterdi diye. Şimdi biraz bunu açmamız gerekirse Abbas amca Bedir Savaşı'ndan önce Peygamberimiz Aleyhisselam'a yazdığı mektupta açık bir şekilde görürüz. Müşrikler Bedir Savaşı'ndan önce Müslümanlarla savaşmak için Mekke'den çıktıkları esnada Abbas amca sevgili yeğenine mektup yazarak ordunun gelmekte olduğunu ve kendisinin de zorla bu orduya katıldığını haber vermiştir. Şimdi en zor yerlerin birine girdik efendim. Çok zorlanıyorum doğrusu. Yani konuştuğunuz, paylaştığınız, yazdığınız şahıs herhangi biri değil efendim. Resulullah'ın çok sevdiği, değer verdiği, ileride yeri gelecek. Ben size bu konuda Aleyhisselam'ın mübarek o güzel sözlerini, hadislerini paylaşacağım. Şimdi böyle birini rastgele konuşamazsınız yani. Ben bazen böyle anlatınca işte kimileri ya işte çok büyütüyorsunuz, yani çok yüceltiyorsunuz diyenleri duyuyorum bazen. Ben buna çok üzülüyorum. Ben kimseyi yüceltmiyorum. Bunlar büyük adamlar. Ben ne yapayım? Ya onları çekip aşağı mı indireyim? Anlamıyorum diye onları çekip aşağı indirmeye ne hakkımız var? Bunlar büyük adamlar. Allah bunlardan razıyım diyor. Allahu Teala ben bunlardan razıyım diyor. Bunlar büyük adamlar. Büyük insanlar. Büyük şahsiyetler. Allah şefaatlerine eylesin. Evet. İşte Abbas amca yeğenini o kadar çok sevmesine, efendim ona bağlı olmasına, onun için her şeyi feda edecek kıvamda olmasına rağmen Mekke'deki konumu gereği ordunun içinde, müşrik ordusu içerisinde Resulullah'a karşı yürümek zorunda kaldı. Abbas amca. Bugün alımı değerlendirin. Bazen öyle haller olur ki birbirimize böyle hemen çiziveririz. İşte bu güzel örnektir bu yani. Biz bunları bundan dolayı biraz görüyoruz. Yani sadece bunlar olmuş bitmiş hikayeler değil ki. Olmuş bitmiş tamam bu anlama gelmiyor. Aleyhisselam bizim için örnektir. Kur'an-ı Kerim usve-i hasene diyor Aleyhisselam için. Dolayısıyla biz bu örnekleri güzelce örneklendirebilirsek, anlamaya çalışırsak bugün hayat içerisinde bazı yakınlarımızın, akrabalarımızın bazı yerlerde bazı nedenlerden dolayı bulunduğunu ve orada bulunmaktan dolayı bazı sözler kullandığını, bazı davranışlar sergilediğini görebiliriz. Bu konuda dikkatli olacağız. Tabii burada efendim bazılarının maalesef yani ileri giderek işte kendini belli etme, namaz kılma. Kendini belli etme, açık kadınlar için açık gezebilirsin. Kendini belli etme, şunu yapma, oruç tutma. Yok. Bunu kimse diyemez. Bunda hesabını veremez. Bunu diyenler bu hesabı veremeyecekler. Ne demek? Aleyhisselam derdi öyle bir şey olsaydı. Nice sahabesini bir yerlere gönderirdi. Bir süre namaz kılmayın, kendinizi belli etmeyin derdi orada. Var mı öyle bir şey? Yok. Yok efendim. Yok. Neyse bunu kazanayım da yani şunu söyleyeyim de sonra işe ya sonra örtünürsünüz demedi Aleyhisselam yani. Hüküm neyse odur. Orada biz bir müdahalede bulunamıyoruz. Bulunacağız. Bulunmamalıyız muhterem dinleyenler. Ama işte görüyorsunuz yani bir çıkış yapıyorum, bir iniş yapıyorum, zorlanıyorum. Çünkü hemen içinizden geçer. İyi de madem öyle Abbas amca niye orduya katıldı? Peygamber olduğuna iman ettiği şahsa karşı savaşa nasıl gelir diyeceksiniz. Haklısınız, doğru söylüyorsunuz. Adamın hayatında böyle bir imtihan var. Abbas amca çok sevdiği, hamisi olduğu, koruyucusu olduğu Peygamber Aleyhisselam'a karşı gelen müşrik ordusu içinde efendim. Ancak bu ordu içinde efendim Resulullah Aleyhisselam mektup göndermeyi başarıyor. Kuvvetini, gücünü, ordunun durumunu, ayrıntını yazıyor. Resulullah mektup gönderiyor. Resulullah Aleyhisselam bu mektubu aldıktan sonra gelen orduyu karşılamak üzere hazırlıklarını yaptı ve kendi ordusuna şöyle bir talimat verdi. Öğrendim ki Haşim oğullarından ve başkalarından bir grup insan bu savaşa zorla çıkarılmışlardır. Onlarla sakın vuruşmayınız. Sizden kim Haşim oğullarından birisiyle karşılaşırsa onu öldürmesin. Kim Ebul Buhteri ile karşılaşırsa onu öldürmesin. Kim amcam Abbas ile karşılaşırsa onu öldürmesin. Çünkü onlar bu savaşa istemeyerek zorla çıkarılmışlardır. Evet. Abbas amcayı görüyoruz beraber de iki isim sanırım sizin bir isim daha doğrusu yani dikkatinizi çekti. Ebul Buhteri veya Bahteri. Genelde Buhteri diye geçer. Ebul Buhteri bin Hişam. Bu adam Ebu Cehil'in kardeşidir ha. Ama yani mülayim, müşriktir yalnız bu adam. Mülayim bir insan. Resulullah'a daha önceden bayağı bir faydası dokunmuştur. O da istemiyordu böyle savaşa katılmayı. Onu da zorla getiriyorlar. Abbas amca bunları yazdı ona Aleyhisselam'a. O yüzden Aleyhisselam bir Haşim oğulları dedi kendi kabilesi. Oradan bazıları var istemeyerek ki onları biraz sonra esir olacaklar göreceğiz. Abbas amca burada büyük rol oynayacak. İşte bunları kim görürse öldürmesin. Şimdi dikkat ettiyseniz hicretten hemen kısa zaman sonra direkt Bedir'e atlamış olduk. Hemen hatırlatayım niye böyle yaptık. biz siyer dersi görmüyoruz. Yani sırayla bir İslam tarihi dersi görmüyoruz. Abbas amcayı sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Bu olaylar içerisinde Abbas amca nerede, hangi olayda geçiyorsa o olayları parça parça ve kesik kesik efendim sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Bu savaş sonucu Müslümanlar, yani Bedir Savaşı, müşrikleri ağır bir yenilgiye uğratınca Abbas amca ve diğer bazı müşrikler esir alınmış ve elleri bağlanmış bir vaziyette Müslümanların kendileri hakkında verecekleri kararı beklemeye koyulmuşlardı. Evet, aleyhisselam farklı muameleyi sevmiyor ama gönlü de buna el vermiyor. Bakınız, o gece Abbas amca kaçmasın diye onu esir edenler ellerini çok sıkı bağladığından dolayı acı çekiyor ve iniltiye benzeyen sesler çıkarıyordu. Ensari, yani esir alan Medineli Abbas amcanın konumunu bilmiyor ki. Aleyhisselam da bunları açmıyor kimseye. Bu biraz gizli pozisyon. Bu sesleri duyan Resulullah Aleyhisselam amcasının acı çekmesine dayanamıyor. O acı çekerken gözüne uyku girmiyordu. Bir süre sonra ashabı Resulullah Aleyhisselam'ın uyumadığını fark ettiler. Ve ya Resulallah, annemiz, babamız, canımız, kanımız sana afede olsun. Niçin uyumadınız diye sordular. Aleyhisselam duygu yüklü bir ses tonuyla cevap verdi. Duygu yüklü diye vurgu yapmak istiyorum. Duygu boyutuna. Neden? Genelde akademik çalışmalarda, ilmi adı verilen yazılarda duygusallığa yer yoktur derler. Ben bu cümleyi sevmediğim için bunu reddediyorum yani. Çünkü benim üstadım duygu derini Müslüman diye tanıtır Müslümanları. Duygu derini, yani duyarlı insan. Duygusuz olur mu insan? O duygulu, duygulanırsınız yani. Bir tatlı bir şey dinlersiniz, duygulanırsınız, gülersiniz, tebessüm edersiniz. Acı bir şey gelir, duygulanırsınız, ağlarsınız yani. Çünkü duygu bu anlamda çok önemlidir. Aleyhisselam bunu söylüyor, o duygulu ses tonuyla. Diyor ki, amcam Abbas'ın eli kolu bağlı bir şekilde kıvranıp inlemesini işittim de ondan dolayı gözüme uyku girmedi. Bunu diyen ashab-ı kiram durur mu? Hemen koştular, Abbas amcanın ellerini çözdüler. İnilti kesildi. Aleyhisselam sordu, diğer esirlerin ellerini de çözdünüz mü? Çözün dedi, bütün esirlerin ellerini. Yalnız tabi çadırda hapsedecekleri, kaçmasınlar. Bütün esirlerin de ellerini çözünüz buyurdu. Abbas amca başta olmak üzere esirler rahata kavuşunca Resulullah Aleyhisselam ancak ondan sonra tatlı bir uykuya daldı efendim. Evet. Şimdi Bedir Savaşı'nda gerçekten savaştan sonra daha doğrusu savaşın içerisinde, savaş öncesinde Abbas amcanın en çok hayat hikayesi burada geçer. En çarpıcı, en düşündürücü sahneler burada önümüze gelir. Bu yönüyle çok dikkatli olmak durumundayız. Yani tahlillerimizi yaparken buraya taşıma noktasında, yani amca yeğen arasındaki o gizemli ilişkiyi, amcanın olağanüstü sabrını, fedakarlığını birçok boyutuyla görmüş oluruz. Evet. Şimdi Abbas amca esir düştü. Çok sıkıntılı şimdi sahne geliyor. Bana sakın soru sormayın. Cevaplarım yoktur ama şunu sizlerle paylaşayım. Abbas amca esir düştü. Nevfel bin Haris, Akil bin Ebu Talip ve Talip bin Ebu Talip. Bunlar da esir. Bunlar da savaşa zorla götürülmüşler. Bunlar Abbas amcanın yeğenleri. İki tanesi Ebu Talib'in oğlu, bir tanesi de Haris amcanın oğlu. Şimdi daha çok şeyler var. Bir de Abbas amcayı esir alan kişi Ebu Yusur isimli efendim Ensari. Yani böyle ufak tefek bir adam. Yani sonuçta sahabedir diye deyimi kullanırken biraz çekiniyorum. Yani bugün bücür deriz de kısa boylu yani sıska bir adam. Ama Abbas amca iri, heybetli bir adam. Ona esir düşmüş. Mesela burada çok çarpıcı bir güzel var. Güzellik var daha doğrusu. Efendim, yani onu sizlerle paylaşırken de burada Resulullah'ın mucizesi, Allah'ın yardımı, Abbas amcanın konumu, yani çok çarpıcı şeyleri görüyoruz burada, güzellikleri görüyoruz. Şimdi Abbas amca yakalanıp getirildiği zaman dedi ki ben dedi işte esir edildim ama beni yakalayan bu değildi dedi. Yani biraz da dokundu onuruna Abbas amcanın. Ufak tefek bir adam koca iri birini yakalamış. Aleyhisselam tebessüm buyurdu. Çünkü malum haliniz Enfal suresinde geçer. Bedir'de meleklerin yardımı var. Ve meleklerden bir melek Abbas amcayı işte o kanlı savaştan çekecek. Esirlikte kurtaracak. Bazı esaretler efendim kurtuluştur işte. Bu birisi budur. Aslında burada tümüyle tasavvuf boyutu vardır. Bunun açılması lazım. Ama insan haddini aşıyor. Bazen güzel şeyler söyleyeyim derken insan üzülüyor. Yani çok ben dinledim, okudum bazı eserlerde. Yani hepimiz her şeyi anlayamayız. Biz bunu kabullensek, bazı şeyler geldi. Bunu hissettirelim dinleyene de, okuyana da. Ki şu anda size ben bunu hissettiriyorum. Yani manevi boyutlar var. Yüksek efendim insanlar ikramlar var. Bunları ben nasıl anlayıp da sizden paylaşayım ki yani. Dolayısıyla anlayabildiğimiz kadarını paylaşmak durumundayız ki bir güzel boyut ortaya çıksın, uygun boyut ortaya çıksın. Efendim neticede Bedir Savaşı'nda Abbas amca esir düşer. Ve bu esaret sevgili yeğeni ile arasında farklı güzellikler geliştirir. Bunları hep beraber inşallah görmeye devam edeceğiz. Ancak Abbas amcanın bu esaretinden sonra kullandığı ifadeler, iman noktasında önümüze çıkan o meşaleler, birbirinden güzel davranışlar, insan ilişkileri açısından da, akrabalık açısından da, vefa açısından da son derece önemlidir. Böyle güzel bir yere gelmekle beraber ben yine saate baktığımda bugünkü programımızın süresinin dolduğunu görüyorum ve kalan boyutlarını bundan sonraki haftalarda sizlerle siz kıymetli Erkam Radyo dinleyicisiyle paylaşmak arzusuyla hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbette selamlıyorum efendim.